Bugünkü konuşmacımız Özlem Keskin Özkaya. Kendisi lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden alıyor. Aynı üniversitede, gene aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamlıyor. Sonra hem öğrenci olarak hem de sonra postdoc olarak Amerikan Ulusal Sağlık Merkezi ve Ulusal Kanser Enstitüsü'nde çalışmalar yapıyor. Şu anda Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümünde profesör olarak görevine devam ediyor. Çalışmaları hesaplamalı biyoloji konusunda hücre içindeki etkileşimler, protein yapıları, protein etkileşimleri ve hücre içindeki yolak ne demek? Modellemesi konularında araştırmalarına devam ediyor. 100'e yakın yayını var, TÜBİTAK Bilim Ödülü var. Bir de Bilim Akademisi'nin üyesi. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Çok, çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bu cumartesi sabahında buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bilim Akademisi'ne de böyle bu popüler bilim konuşmalarını devam ettirdiği ve beni davet ettiği için teşekkür ediyorum. Bugün sizlere hücre içi etkileşimler ve ilaçlar konusunda bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Ama konuşmama başlamadan önce ne bir tıp doktoru olduğumu ne de moleküler biyolog olmadığımı söylemek istiyorum. Daha çok bir kimyacı ve mühendisin bakış açısından sizlere anlatıyor olacağım bu etkileşimleri. İlk önce genel olarak bir insan vücudunu düşünürseniz trilyonlarca hücre var. Ortaokul biyolojisinin ilk başlangıcıyla başlayayım dedim. Bu trilyonlarca hücrenin, her bir hücrenin içinde de 46 tane kromozomumuz var, 23 çift kromozomumuz var. Bu 23 çift kromozomun açtığınız zaman ikişer metre, her hücremizden ikişer metre DNA iplikçiği çıkıyor. Yani aslında siz vücudunuzdaki bütün DNA iplikçiklerini uç uca ekleseniz aya 5000 kere gidip gelebilecek kadar uzunlukta bir iplikçik elde ediyorsunuz. Bu DNA aslında bildiğiniz gibi ATGC baz gruplarından oluşuyor ve bu DNA'nın belli kısımları genlerden, diğer kısımları da gen olmayan bölgeleri oluşturuyor. Ve bu genler kalıtımı sağlayan moleküller, yani annemizden, babamızdan bize geçen ve bizim özelliklerimizi veren moleküller, proteinlerin yapılması için de gerekli olan şifreye sahipler. Proteinlerse hücrelerin işçileri gibi, o işleri yapan moleküller ve hücredeki fonksiyonları birbirleriyle konuşarak ya da katalizör olarak çalışarak yerine getiriyorlar. Ve bu moleküller bir araya gelerek metabolik yolakları ya da sinyal yolaklarını bir araya oluşturuyorlar. Bu yolakların bir araya gelmesiyle hücreler oluşuyor. Hücrelerin bir araya gelmesiyle organlar oluşuyor. Organların bir araya gelmesiyle de organizmalar oluşuyor. 2000'lerin başında İnsan Genom Projesi tamamlandı. Bu proje tamamlanmadan önce bizim çok sayıda genimizin olduğu düşünülüyordu. Çünkü daha öncesinde solucanın genomu bulunmuştu ve 20 bin civarında geninin olduğu bulunmuştu. Ve biz kendimizi solucana göre çok daha karmaşık olarak adlediyoruz. Bu yüzden de gen sayımızın 100 binler civarında olduğunu düşünüyorduk. Ama genom projesi tamamlandığında büyük bir sürpriz çıktı ve gen sayımızın neredeyse solucanla aynı sayıda olduğu ortaya çıktı. Peki bizi kompleks yapan şey ne? Kompleksin tanımı da organdaki farklı hücre tipinin sayısı. Bizi farklı yapan, bizi daha karmaşık yapan aslında bir sürü kontrol mekanizması var. Ama bunlardan bir tanesi de proteinlerimizin diğer proteinlerle konuşması, etkileşmesi. Yani A proteini B proteiniyle konuşurken birinci fonksiyonu yapıyor. C proteiniyle konuşurken ikinci fonksiyonu yapıyor. D proteiniyle konuşurken üçüncü fonksiyonu yerine getiriyor. Ve ne kadar çok konuşursa, etkileşirse o kadar çok fonksiyon yerine getirebiliyor. Bu yüzden de bizim bildiğimizde insan proteomundaki yani proteinleri diğer organizmaların proteinlerine göre daha çok birbirleriyle etkileşiyorlar. Ve bu bir hücrenin dışarıdan görünüşü, hücre zarı, reseptörleri, reseptörlerin altında da değişik moleküller var. Ve bu moleküller birbirleriyle etkileşe etkileşe farklı fonksiyonlara yol açıyorlar. Yani bu etkileşimler insan sağlığı için de son derece önemli. Mesela kanser ve nörodejeneratif hastalıklara baktığınızda bunlar aslında kompleks sistemsel hastalıklar. Ve bunlar tek bir genin ya da tek bir proteinin bozulmasından dolayı oluşmuyorlar. Birçok genin aynı anda bozulmuş olması ve birikiyor olması gerekiyor vücutta. O yüzden tek bir gene bakarak kanserin ya da bu kompleks hastalıkların mekanizmasını anlamak neredeyse imkansız. Birbirleriyle olan etkileşimlerini, birbirleriyle olan birinin diğerine olan etkisini anlayabilmek lazım. Daha iyi mekanizmaları anlayabilmek için. Bu protein etkileşimleri açıkçası proteinin bölünmesi, sinyal iletilmesi, maddelerin hücre içinde bir yerden bir yere taşınması, RNA'nın DNA'nın sentezlenmesi, hücrenin yapısal ve fonksiyonel organizasyonu için son derece önemli. Ve protein etkileşimlerinin oluşmasını sağlayan ana sebepleri anlamak moleküler seviyede bu olayların kontrolü için aslında bize son derece katkıda bulunacaktı. Bu etkileşimlerdeki bir bozukluk daha önce de söylediğim gibi hastalığa yol açacak ve bu bozulan etkileşimlerin tekrar düzeltilmesi de ilaç tasarımının alanına giren bir giriyor. Ve proteinler aslında bunu daha önce Canan Hoca'nın da konuşmasında göstermişti. Bir proteini biz nasıl görüntülüyoruz? Protein nedir aslında? Proteinler küçük moleküller. Nanometre cinsinden küçük moleküller. Ve bir proteini X-ray görüntüleme yöntemiyle ya da elektron mikroskopu yöntemiyle ya da nükleer manyetik rezonans yöntemiyle görebiliyoruz. Ondan sonra proteinlerin her birinde atomlar var ve bu atomlar birbirleriyle bir araya gelerek proteinin yapısını oluşturuyor. Bu proteinlerin yapısı proteinin işlevinde, fonksiyonunda önemli rol oynuyor. Mesela burada iki tane farklı protein var. Bu protein hücre çeperindeki reseptöre bağlandığı zaman ilk önce onu doğru yerden ve doğru kimyasal ve pozisyonel olarak doğru yerden bağlanması gerekiyor. Bağlandığı zaman protein reseptörü şekil değiştiriyor. Şekil değiştirdiği zaman bu reseptörün hücrenin alt tarafında da kısmı var. Orasında da değişiklik oluşuyor ve bu değişiklik diğer proteinleri hücrenin çeperine, zarına çağırıyor ve böylece ne olaylar zinciri gelişiyor. Bu proteinlerin birbirlerine bağlanmalarında aslında proteinin yüzeyindeki amino asitlerin özellikleri son derece önemli. Hangi amino asitler buralarda? Hidrofobik bir amino asit varsa karşısında büyük bir olasılıkla hidrofobik bir amino asit gelmesi lazım. Elektrostatik ya da hidrojen bağı kurabilecek türde optimize etmeye çalışıyor proteinlerde birbirleriyle etkileşimlerini. Ve iki çeşit etkileşim var hücre içindeki proteinler arasında. Bazıları devamlı birbirine bağlı olarak duruyorlar, hiçbir zaman ayrılmıyorlar. Bazıları ise gerektiği zaman bağlanıyorlar, gerektiği zaman da ayrılıyorlar. Ve bu sürekli olanlarla geçici olan etkileşimlerin arasındaki amino asit tiplerine baktığınızda farklı amino asit özelliklerine sahip olduklarını görüyorsunuz. Ve hücre içindeki bu etkileşimleri anlamaya çalışıyoruz ki hücrenin için olayların mekanizmalarını anlayabilelim. Maalesef tabii her şey mükemmel değil. Bu hücrelerin içindeki etkileşim verisi o hala eksik. Birçok kaynaktan deney geliyor ve bu deneyler değişik veri bankalarında toplanıyorlar ve böylece bir büyük interaktom denilen protein-protein etkileşim veri setlerine ulaşabiliyoruz. Bunların bir başka şeyi ise, eksik tarafı ise dinamikleri yok. Demin gösterdiğim gibi reseptör mesela bu durumdayken farklı bir iş yapıyor, bu durumdayken farklı bir iş yapıyor. Yani şurada gördüğünüzde her bir nokta bir protein ve her bir çizikte onun iki proteinin arasındaki etkileşimi gösteriyor. Ve biz bunlara baktığımız zaman bunları statik objeler olarak görüyoruz aslında. Ama gerçek hayatta değiller. Her biri hareket eden objeler. Ve bizim bunu bu resme koymamız oldukça zor bir iş. Ayrıca zaman boyutu da yok. Mesela en kolay düşünebileceğimiz hücre döngüsünde proteinlerin seviyeleri farklı. Farklı genler aktif oluyorlar ya da inaktif oluyorlar. Genlerin inaktif veya aktif olmasına göre de farklı proteinler o sırada bulunuyor hücrede. Ona göre aslında her bir zaman noktasında bu etkileşimler değişiyor olmalı. Ve deneysel koşullara göre belirsizlik olabilir. İki tane protein midemizde asidik ortamda etkileşirken belki de bağırsağımızda etkileşmiyor. Yani pH'a ve diğer etraftaki proteinlerin konsantrasyonuna göre de bu etkileşimler değişebilir. Ve bazı etkileşimlerde kooperatif, deneylerde genelde bunu da göremiyoruz. Yani bu ne demek? A proteini B proteiniyle sadece C proteini ortalıkta olduğu zaman etkileşebiliyor. Ve biz o C proteini deneylerimize koymuyorsak A ile B'nin etkileşiyor olduğunu bulamıyoruz. Birçok farklı hücrenin lokasyon bilgisi önemli. Mesela hücre çekirdeğindeki bir proteinle hücre çeperindeki bir proteinin etkileşiyor olduğunu söylemek pek mantıklı değil. Lokasyon olarak onların da aynı yerde ve aynı zamanda bir arada olması gerekiyor. Ve bütün bu şeyleri, etkileşim ağlarını oluşturduktan sonra biz grubumuzda bunların üç boyutlu yapılarını da bu ağın üzerine koyup olaylar nasıl birbirlerini tetikliyorlar onu incelemeye çalışıyoruz. Ve 2005 yılında bir algoritma geliştirmiştik, bir metot geliştirdik, PRISM metodu. O zamandan beri çalışıyor. Eğer iki tane proteinin yapısını biliyorsanız, onlar birbirleriyle etkileşiyorlar mı? Etkileşiyorlarsa nasıl etkileşiyorlar? Onu bulabiliyoruz. Bunu yapmamızdaki temel kaynak aslında bilinen protein-protein yapıları. Yani ilk başlangıçtaki gördüğünüz bilinen bir yapıydı. O bilinen yapıyı şablon olarak alıp, birbirleriyle bağlanıp bağlanmadığı bilinmeyen iki proteini o şablonla karşılaştırıp, eğer uyuyorlarsa bu bölgesini şablon olarak alıp, eğer uyuyorlarsa bu iki protein de bu şekilde bağlanıyordur diyebiliyoruz. Ve bunu yaparken hem yapısal olarak iki proteinin birbirine uyumlu olması gerekiyor, hem de kimyasal olarak birbirlerine uyumlu olması gerekiyor ara yüzeylerdeki amino asitlerin. Daha sonra bu proteinleri, bu PRISM algoritmasını kullanarak farklı proteinlerin birbirleriyle etkileşip etkileşmediğini anlamaya çalıştık. Ve şimdi değişik hücre sinyal yolaklarına yoğunlaştık. Sinyal yolakları ne demektir? Birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. Burada kendim çizmeye çalıştım, onun için kusura bakmayın, çok da profesyonel bir çizim olmadı. Şuradaki hücrenin zarı olduğunu düşünürseniz, bu molekülün de bir reseptör olduğunu düşünürseniz, reseptör molekülünün bir kısmı hücrenin dış tarafında, bir kısmı da iç tarafında bulunuyor. Burada da hücrenin altında da bir sürü protein var ortalıkta bulunan. Ve eğer dışarıdan herhangi bir sinyal gelmiyorsa bu olayı görüyoruz. Ama diyelim ki uyarıcı bir molekül geldi hücrenin dış tarafına. Bu uyarıcı molekül bir östrojen olabilir, projesteron olabilir, tiroid hormonlarından bir tanesi olabilir, büyüme hormonları olabilir, vitamin D olabilir. Onlar geldiği zaman hücreye, bu reseptöre eğer bağlanabiliyorsa, kendi reseptörünü buluyorsa, reseptörün alt kısmı yapı değiştiriyor. Yapı değiştirdiğinde ona uyumlu olan protein hücre zarına doğru hareket ediyor ve o reseptöre bağlanıyor. Reseptör buna bağlandıktan sonra o şekilde değiştiriyor ve bir sonraki proteini fosforiliye ediyor mesela ve onun bu şekilde değiştirmesini sağlıyor. Onu yakınına çekiyor. O bir alttaki proteini çekiyor ve onu bir araya getiriyor. Böylece ne bir kimyasal reaksiyon zinciri oluşmuş oluyor hücrenin içinde. Ve bunun sonucunda bu protein aynı anda onlarca proteini çekebiliyor. Şuradaki molekül onlarca molekülü çekebiliyor ve en sonunda hücre buna bir cevap veriyor. Bu olaylar zincirine cevap veriyor. Büyümeye karar verebiliyor, bölünmeye karar verebiliyor, farklılaşmaya karar verebiliyor ya da ölüme gitmeye, apoptoza gitmeye karar verebiliyor. Yani hücrenin kaderini belirleyen zincirler, reaksiyon zincirleri bu sinyal yolaklarından geliyor. Ve diyelim ki bir hastalık oldu ve bu reaksiyon zincirlerinde bulunan proteinlerden bir tanesi ya da etkileşimlerden bir tanesi doğru çalışmamaya başladı. O zaman ona karşı bir ilaç tasarlamak istiyoruz. Bu ilaç şurada mor olarak gösterdiğim molekül olsun ve bu mor molekül eğer gidip de buradaki proteine sıkıcana bağlanırsa artık bu protein reseptöre bağlanamadığı için alt tarafındaki sinyalde iletilememiş oluyor hücrenin çekirdeğine. Ve böylece ne o sinyali durdurmuş oluyoruz. İstenmeyen bir olay olduğunda teorik olarak ilaçların yapması gereken işlev bu olması gerekiyor. Ve şimdi buradaki bir bizim de üzerinde çalıştığımız RAS yolağının YouTube'dan bir videosunu göstermek istiyorum. Burada yine aynı şekilde hücre, hücrenin zarı ve hücrenin zarındaki reseptörler. Bir tane ligand geliyor. O ligand geldiğinde reseptörün şeklini değiştiriyor. Şekli değiştiğinde reseptör birbirleriyle dimer oluşturuyor, ikili hale geliyor ve alt tarafındaki diğer proteinleri çekmeye başlıyor. Bir araya getirip onları koordine bir şekilde hareket ettiriyor bu sinyal yolakları. Ve buradaki RAS proteini, RAF proteinini çekiyor. RAF proteini, MEK proteinini fosforile ediyor. MEK, ERK kinazini fosforile ediyor. Sonra ERK fosforlandıktan sonra hücre çekirdeğinin içine giriyor. Hücre çekirdeğinin içinde transkripsiyonel transkripsiyonu kontrol etmek üzere hangi genlerin aktive olacağını, hangi genlerin inaktive olacağına karar veriyor. Böylece ne de hücrenin bu sinyale nasıl cevap vereceğini göstermiş oluyor. Ve burada gördüğünüz RAS proteini aslında hücrelerimizdeki elektrik düğmesi gibi, sinyalin gidip gitmemesini kontrol eden bir düğme. Ve normalde sinyal yokken hücremiz pasif durumda, uyku halinde. Ama uyarıcı bir sinyal geldiği anda dışarıdan hücre aktif hale geliyor ve bölünmeye başlıyor. Kanserde bazı kanserlerde RAS proteini öyle bir mutasyona giriyor ki devamlı aktif durumda. Yani hücre devamlı bölünme sinyali alıyormuş gibi düşünüyor ve devamlı bölünüyor. Pankreas kanserlerinin %95'inde, kolon kanserlerinin %45'inde, akciğer kanserlerinin de %35'inde KRAS proteininde bir mutasyon var. Neden KRAS mutasyonlarına bu kadar çok rastlanıyor kanserde ya da bunları nasıl kontrol edebiliriz gibi sorular tabii insanın aklına geliyor. Maalesef şu ana kadar KRAS'a ya da RAS'a direkt olarak bağlanan bir ilaç bulunmuyor. Şimdi birazcık mutasyondan bahsettim. Bu mutasyonun kansere yol açtığından bahsettim. İnsan DNA'sına geri dönmek istiyorum. Eğer bu salondan iki tane izleyiciyi alırsak ve onların DNA dizinlerini bulursak ve birbirleriyle karşılaştırırsak, o DNA zincirlerinin %99.9 birbirleriyle tıpatıp aynı olduğunu göreceğiz. Sadece %0.1'lik kısım, yani 3 milyon baza denk geliyor bu aşağı yukarı, kişiye özgü. Beni ben yapan, gözümün rengini kahverengi yapan, boyumun uzunluğunu boyumu belirleyen şeyler oluyor. Ve bu ayrıca %0.1'lik kısım, mesela İnsan Genom Projesi'nde bir tane referans DNA zinciri bulunuyor. Ve ben kendi DNA zincirimi o referans zinciriyle karşılaştırdığım zaman farklı yerlerde farklılıklar görüyorum. Bunlar varyasyonlar. Ve bu varyasyonların büyük bir kısmı aslında tehlikesiz ve etkisiz varyasyonlar. Herhangi bir bozukluğa yol açmıyor. Ama bazı mutasyonlar, bazı varyasyonlarsa hastalık sebebi olabiliyor. Kansere yol açabiliyor ya da diyabet hastalığına ya da kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Ayrıca bu bizim DNA'mızdaki varyasyonlar bir ilaç aldığımız zaman ona nasıl tepki vereceğimize de karar veriyor aslında. O bilgi de oralarda bulunmakta. Yani bu varyasyonlar eğer kritik yerlerde ise genin ifadesini durdurabilir ve bu gen yoksunluğu protein yoksunluğuna sebep olur ve bunun sonucunda da farklı hastalıklar ortaya çıkabilir. Ya da gende bir değişim olursa, sekansında bir dizininde bir değişiklik olursa, ondan üretilen proteinin dizininde bir değişiklik olacak demektir. Bu da proteinin yapısında da bir değişiklik olabileceğini ve fonksiyonunda da bir değişiklik olabileceğini bize söylüyor. Ve bu değişikliklerde hücre içindeki sinyallerin farklı yönde gitmesine sebep oluyor ve istemediğimiz bizim için hastalıklı durumu ortaya çıkarıyor. Aslında kanser bu genlerdeki tek bir deminde dediğim gibi tek bir gendeki mutasyondan dolayı ortaya çıkmıyor. Yıllar içinde bu mutasyonların farklı genlerde birikiyor olması gerekiyor. Hücre her seferinde bölünürken belli bir şekilde belli bir oranda hata yapabiliyor ve bu hatalar eğer bu onkogen ya da süpresör gen dediğimiz yerlerde oluyorsa ve bunlar birikiyorsa, konsantrasyonları da artıyorsa bir süre sonra tümörleri oluşturabiliyor. Genelde kanserli tümörlerde ortalama 120 tane proteinin 20 ya da 80 tane mutasyona uğradığı görülüyor. Ve bunlar da aşağı yukarı 12 tane ana sinyal yolağına tekabül ediyorlar bu 120 protein. RAS proteininin yolağı burada, MAPK bir başka yolak ya da PI3K başka bir, PI3K başka bir yolak. Bunların her biri mesela hücrenin bölünmesine ve yaşamını devam ettirmesine yönelik sinyaller veriyor hücreye. Yani kanser aslında kompleks bir hastalık, genetik kompleks bir hastalık ve iyi gendeki bir değişim onu kötü bir gen haline çevirebiliyor. Bu durumda yapabileceğimiz farklı stratejiler var kansere karşı. Bir tanesi değişime uğramış geni gen tedavisiyle değiştirmek, olayı kökünden çözüm bulmak ki şu anda bu araştırma bunun üzerine araştırmalar devam ediyor. Ya da bir başkası da şu anda daha çok yapılan ilaç tedavisiyle hastalığı kontrol altına tutabilmek. Bu da demin bahsettiğim KRAS proteininin yapısı. Üç tane buradaki helixler, buradaki onun GTP molekülü. GTP molekülünün etrafında da amino asitler var ve o kanserde kanser genom projelerinden baktığınızda ve oralardaki hastalardan elde edilen mutasyonlara baktığınızda bu proteinin 12. 13. 36. gibi amino asitlerinin sıklıkla mutasyona uğradığını görüyoruz. Ve o mutasyonları hücrenin 3 boyutlu yapısına koyduğumuz zaman hepsinin bu GTP'nin bağlandığı bölgeye düştüğünü görüyoruz. Ve aslında RAS proteini iki farklı durumda oluyor. Daha önce de söylediğim gibi açma-kapama düğmesi gibi. Ya off durumda bulunabiliyor, kapalı durumda bulunabiliyor ya da sinyali geçireceği açık durumda bulunabiliyor. Buradaki şekilde de o iki durumun birbiri arasındaki gidiş gelişini göstermek istemiştim. Ve bu RAS eğer sinyali alıyorsa ve aktif hale geliyorsa daha sonra değişik proteinlerle etkileşerek farklı hücrenin farklı şekilde cevap vermesine yol açıyor. Ve şimdi birazcık da maalesef bu bozulmuş olan proteinlere direkt olarak giden ve etki eden akıllı bir molekül, ilaç molekülü yok. Olsaydı tabii hepimize gayet memnun edecekti. Ve şu anda geleneksel olarak kanser tedavisinde ya da diğer tedavilerde kullanılan ilaçların çoğu reseptörlere bağlanıyor. Neredeyse %50'si hücre zarındaki reseptörlere bağlanıyor. Bir kısmı, %4'lük kadar kısmı protein kinazlarına bağlanıyor. Bu protein kinazları da hemen reseptörlerin altındaki moleküller. RAF mesela bir kinaz, RAS'ın bağlandığı ya da onun altındakilerin hepsi kinaz ve böylece fosforilizasyon sinyalini iletebiliyorlar. Proteazlara hedefleyen ilaçlar var ve de yeni yeni protein-protein etkileşim yüzeylerini hedefleyen ilaçlar çıkmaya başladı. Bunların sayısı henüz çok az ama aslında bu yüzeylere de ilaç bağlanabilir mi? Bağlanırsa gerçekten de biz bu sinyalin, bozuk olan bir sinyali durdurabilir miyiz? Gibi sorular çok tabii insanı etkileyen sorular. Bu ara yüzeylerde küçük molekül ya da peptitlerin bağlanabileceği girintili çıkıntılı bölgeler ya da enerjetik olarak daha çekici önemli bölgeler var mı? Bu sorulara cevap bulabilirsek aslında belki de bu bölgelere daha düzmüş gibi görünen protein-protein ara yüzey bölgelerine ilaç tasarımına girişilebilir. Ve bu aslında iki tane proteinin bu reseptörü, bu da onun ligandı, bir bağlanması sonucunda nasıl bağlandıklarını gösteriyor. Ve bu bağlanma sonucunda hücre proliferasyona, yani büyümeye ve hücre değişimine gidiyor. Eğer biz bu iki etkileşimi küçük bir molekülle durdurabilirsek, sinyalin etkileşimini de durdurabiliyoruz. Mesela buradaki FRG molekülü gerçekten de bu iki proteinin birbirine etkileşmesini engelleyebildiğini engelleyebiliyor. Diyelim ki biz bir proteini biliyoruz ve o proteinin şuradaki P2, P4, P6 ve P3 proteinleriyle de etkileştiğini biliyoruz. Ve bu proteinin burasında bir tane ilaç hedeflediğini düşünelim. İlaç gelip oraya bağlanıyor diyelim. Bu ilaç oraya gidip bağlandığı zaman bu 3 proteinle olan etkileşimini de etkiliyor olacak. Ama buradaki proteinle olan etkileşimini bozmuyor olacak. O yüzden hangi tür ilacı koymak istiyoruz ve o hangi tür etkileşimleri bozacak onu bilebilmek aslında son derece önemli bir bilgi mekanistik olarak. Ve buradaki bir ilaç molekülü de sadece P4 ile P5 arasındaki etkileşimi bozuyor olacak. Ve biz ilaçların proteinlerin ara yüzeylerinde bulunabilecekleri ya da bağlanabilecekleri noktaları bulabilir miyiz diye, bu enerji yönünden bulabilir miyiz diye bakmaya başlamıştık. Ve aslında 1995'lerde deneysel olarak protein-protein ara yüzeylerinin bazı sıcak noktalardan oluştuğu ileri sürülmüştü. Yani bu sıcak noktalar ara yüzeylerdeki her bir proteini, her bir amino asidi alıp alenin denilen bir tane amino aside çeviriyorlar ve bu çevrim olduğu zaman iki tane protein birbirine hala bağlanıyor mu? Bağlanıyorsa ne kadar iyi bir enerjiyle bağlanıyor onu ölçüyorlar. Bir tane de hiç değiştirilmemiş şekilde referans şeyimiz var, enerjimiz var. Ve o iki enerji arasındaki fark 2 kilokaloriden daha fazlaysa oradaki amino asidin değişimi bu protein etkileşimi için önemlidir deniyor. Bunlar genelde proteinin protein-protein ara yüzeyinin orta bölgelerinde bulunan amino asitler oluyor. Biz de değişik şekilde amino asitlerin fizikokimyasal özelliklerini ve evrim boyunca korunmuşluk özelliklerini kullanarak hot region dediğimiz bir metotla %70 güvenilirlik payıyla bu sıcak noktaları bulabiliyoruz deneyi yapmak yerine. Ama tabii ki hiçbir şey mükemmel değil. Bazen yanlış buluyoruz, bazen bulamıyoruz bu sıcak noktaları. Ama bu ilk sıcak noktayı bulan grubun çalışmalarından yine interleukin 2 proteininin sıcak noktalarını bulmuşlar ilk önce. Ve bu sıcak nokta sonra da bu iki proteini interleukin reseptörüne bağlanmasını engelleyen bir küçük molekül tasarlamışlar. Ve daha sonra bu küçük molekülü interleukin 2 ile birlikteyken deneysel olarak X-ray ışıması yöntemiyle yapısını tayin etmişler. Ve o yapı tayini sonucunda küçük molekülün gidebileceği herhangi bir yere gitmek yerine gidip bu sıcak noktalara bağlandığını görüyorlar. Bunun gibi aslında birçok başka örnek var. Yani gerçekten bu sıcak noktalar nasıl diğer proteinleri çekiyor ve sağlam bir şekilde bağlanmasını sağlıyorsa, bu ilaç moleküllerinin de asıl ara yüzey bölgelerindeki ya da proteinin diğer bütün bölgeler üzerindeki kritik noktaları oluşturuyorlar. Ve bu da bizim algoritmadan sıcak nokta diye bulduğumuz 3 tane nokta ve sıcak nokta olmadığını bulduğumuz 3 tane nokta. Bu en iyi bulduğumuz şeydi örnekte. Dediğim gibi hepsinde böyle bu kadar iyi bulamıyorduk. Ve daha sonra yine kanserde son derece önemli olan P53 proteinini, çünkü hücrede bir hasar varsa onu gidip tamir eden bir protein P53. Ondaki bir mutasyon maalesef hücrenin hasarlarının birikmesine yol açıyor. Ve onun inhibitörü de MDM2 denilen bir başka protein. Yani bu iki protein birbirleriyle bazı zamanlar etkileşip bazı zamanlar etkileşmeyerek hücrenin kaderini belirliyorlar. Ve MDM2'yi inhibe eden bir molekül bulursanız P53'ün hasarlı DNA'yı daha uzun süre tamir etmesine sebebiyet veriyorsunuz. Natlin denilen bir molekül gerçekten şu anda kanser tedavi molekül, kanserde kullanılabilecek bir molekül. P53 ile MDM2 arasındaki etkileşimi yok ediyor. Ve baktığınız zaman yine bunun kristal yapısı bulunduğu zaman X ışınması yöntemiyle bu molekülün de gidip direkt MDM2'nin sıcak noktalarına, şu morla gösterdiğim sıcak noktalarına bağlanmış olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde başka bir küçük molekülün de aynı bölgeye gidip bağlandığını, etkili olan başka bir molekülün de aynı bölgeye bağlanmış olduğunu görüyoruz. Şimdi 2013 yılında RAS girişim projesi çıktı Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü'nde, benim de daha önce çalışmış olduğum enstitüde. Bu projenin hedefi RAS ile ilişkili kanserler için etkili yeni tedaviler oluşturmak ve bunlar için yenilikçi yaklaşımları araştırmak olarak tanımlanabilir. Çünkü aslında RAS'ın kansere yol açtığı 1960'lardan beri bilinen bir şey. Ama ve o zamandan beri de RAS'a karşı bir ilaç geliştirilmeye çalışılıyor. Ama bütün çalışmalar maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Ve bir süre sonra bir süre sonra bilim insanları bu iş çalışmıyor diyerek başka moleküllere yöneldiler. Ama Amerikan Kanser Enstitüsü bütün bu çalışmaları bir araya getirerek belki de tekrar bu proteini hedef haline getirebilirsek kanser için önemli bir adım atabiliriz diye düşünerek projeyi başlattı. Ve bu proje aslında gerçekten önemli sonuçlar vermeye başladı. Çünkü aslında KRAS ilaç tasarımında Everest, hiçbir zaman ulaşılamayacak olan Everest tepesi gibi görülüyordu. Ve bu proje başladıktan sonra, bunu bir sonraki şeyde geçeyim. Bu proje başladıktan sonra KRAS'ın bağlandığı, belki sadece KRAS'a değil de KRAS'ın bağlandığı onun altındaki olan proteinlere de bağlanabilen ilaçlar bulabiliriz. Ya da KRAS'ın yan yolağındaki proteinlere ilaçlar bulabiliriz. Bunları birlikte kokteyl olarak kullanabiliriz gibi düşünceler ortaya çıkıyordu. KRAS'ı taşıyan, onu hücre zarına bağlanmasını sağlayan proteinleri hedefleyerek KRAS'ın görevini bloke edebiliriz. Ve bu şekilde yıllar boyunca KRAS'a karşı hedef alan moleküllerin patentlerinin sayısını gösteriyor. Aslında hiç de az değil. Ama bunların hiçbiri ilaç molekülü olma şeyine geçemedi maalesef. Ve bu slide bu şekilde de bu hücre zarı buradaki ve hücre zarının içindeki reseptör, reseptöre bağlanan RAS proteini, RAS proteininin etkilediği RAF, onun etkilediği diğer kinaz ve diğer kinaz burada görünüyor. Ve şu anda kullanılan ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar kırmızı olarak belirtilmiş. RAS'a bağlanan herhangi bir gördüğünüz gibi ilaç molekülü henüz yok. Ama bu RAS girişim projesi başladığından beri RAS'a da direkt olarak gidip bağlanan ve onu etkileyen moleküller bulundu. Ve bu moleküllerin faz 1 aşamasının ya da faz 2 aşamasında şu andaki çalışmaları klinik deneylerde. Bu mesela bulunan moleküllerden bir tanesi. Dediğim gibi genellikle kanser olduğu zaman RAS proteinin 12. amino asiti glisinden başka bir amino asite çevriliyor. Bu grup, o eğer sistine çevrilirse, böyle bir mutasyon olursa, o durum için bir ilaç geliştirmişler ve daha doğrusu ilaca aday bir molekül geliştirmişler. Ve o molekülün, burası oradaki GTP molekülü ve burası da geliştirdikleri ilacı gösteren bölge ve o küçük molekül. Bu küçük molekül buradaki değiştirdikleri sistindeki sülfre direkt olarak kovalent bağla bağlanıyor. Ve böylece ne proteinin RAF'la ve diğer proteinlerle etkileşmesini engelliyor. Bu ilaç ve sinyalin gitmesini engelliyor. Bir başka grupta mesela RAS, bu yine RAS proteini, RAS proteininin bu tarafına bağlanan bir başka antibody buldular. Ve o antibody buraya bağlandığı zaman RAS sinyalinin hücre içine gitmediğini gördüler ve bu da klinik deneylere devam eden bir molekül. Ama bu maalesef her şey çok %100 doğru tarafta gitmiyor. Çünkü siz eğer bu yolağı durdurursanız bir şekilde hücre yedek yolağını kullanmaya başlıyor ve bu PI3K üzerinden, bu yolak üzerinden hücre bölünmeye başlıyor. O yolak aktife oluyor. Yani öyle bir şey, tıp doktorları bunu daha, onkologlar daha iyi biliyorlardır. Öyle bir şekilde ilaç kullanmak gerekiyor ki hem bu yola hem de bu yola aynı anda bloke etmek lazım. Yani o yüzden kokteyl ilaçlar ya da bu ilacı alırken şu ilacı da aynı anda almak gerekiyor diye reçeteler oluyor. Ve aslında Biz şimdi böyle proteinlere bakıyoruz, proteinlerin yapılarına bakıyoruz. Belki de konuşmamın en başında göstermem gereken şeyleri şimdi göstermek istiyorum. İlk ilaç M.Ö. 5000 yıllarında Sümerliler tarafından bulunmuş aslında. Haşhaşı kullanarak, haşhaşı çiğnedikleri zaman gayet ağrılarının geçtiğini görüyorlar. Ya da M.Ö. 1500 yıllarında Mısır'da şifalı otların nasıl kullanılabileceği ve onların ne tür ağrılara iyi geldiğini gösteren yazılar var. Ama bize hep morfin ve türevleri üzerinden gitmiş uzunca süre ve morfin de ilk kez 1800'lü yıllarda saf olarak elde edilip ilaç olarak kullanılmaya başlanmış. İlk sentetik ilaç da aslında kloroformmuş ve kloroformu bulduğu zaman yanılmıyorsam köpeği üzerinde denemeler yapmış Libri ve bu köpeğinin derin bir uykuya geçtiğini gözlemlemiş ve bunun sonucunda daha sonra tıp doktorları bunu anestezilerde kullanılabilecek bir molekül olduğunu düşünmüşler. Ve aynı şekilde başka bir klorohidrolat denilen başka bir molekülü daha bulmuş ve onu da köpeği üzerinde deneyerek onu da derin uykuya geçirdiğini görmüş ama acı hissini yok etmiyormuş maalesef bu molekül. O yüzden anestezilerde kullanılamayan bir molekül bulmuş. Yani ilk ilaç molekülü 1800'lü yıllarda bulunmuş, sentezlenmiş. Ve daha sonra barbiratlar bulunmaya başlamış. Uykusuzluk, antidepresan ve anestezilerde kullanılmak üzere. Bunlar da hayvan ürününden ve elmadaki malonik asitli karıştırarak bulunan moleküller olmuş. Ve daha sonra o zaman gayet ileri durumda olan tekstil ve boya atölyeleri bu işe girmeye başlamışlar. Ve parasetamol, asetilanit ya da aspirin gibi moleküller üretilmeye başlanmış. Aslında aspirin yine M.Ö. binli yıllarda söğüt ağacının kabuğunu çiğneyerek ilaç olarak kullanılan bir molekülmüş. Ama o haliyle kullanılınca mideye çok zarar veriyormuş ve onu asitik hale çevirince, salisilik asit formuna çevirince daha kullanılabilir bir formda olduğu görülmüş ve 1899'da ilk aspirin molekülü sentezlenmiş. Ve daha sonra glukofaj molekülü diyabet hastalığı için ve birçok başka ilaç değişik hastalıklar için bulunmaya başlamış. Ama bir ilaç keşfi aslında hiç de kolay değil. 5 ya da 10 bin tane moleküllü denerseniz sadece bir tanesinin ilaç olma olasılığı var. Ve bu genelde 15-20 yıl süren bir süreç bir ilaç molekülünü bulmak ve 1.3 milyar dolar kadar bir bütçe ayırmanız gerekiyor bu iş için. Ve şu anda onun için sadece deneme yanılma yöntemiyle ilaç bulmak üzere değil, daha çok hedefe yönelik ilaç bulma ve ona göre tasarlama üzerine çalışmalar yapılıyor. Bazı da başarı hikayeleri var gerçekten. Ama çok daha başarılı olacağımız düşünülüyordu bu konuda ama o kadar hızlı gidemiyoruz. Mesela 1995 yılında hedef proteinin yapısını baz alarak bundan ilk molekül ortaya çıkmış. Bu glukomada kullanılıyor şu anda. 2001 yılında aslında büyük bir başarı hikayesi olarak ortaya çıkan Glivec molekülü var. İmatinib molekülü. Bu ilk önce hesaplamalı olarak yerleştirme protein, yapısı bilinen protein üzerine farklı molekülleri yerleştirerek eleme yapılıp ondan sonra X-ray ve NMR yöntemleriyle bağlanması olası olanların gerçekten bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol ederek geliştirilmiş bir ilaç. Ve ilk klinik denemelerde %100 başarıya ulaşmış şu ana kadar görülmemiş bir başarı oranı bir molekül. Ama daha sonra bu imatinib gibi bir başarıya ulaşmış molekül maalesef bulunamadı. Son zamanlarda RAFA RAS'ın hemen bir altındaki molekül olan RAF'a bağlanan bir ilaç bulundu 2011 yılında, vemurafenib. Ve bu da melanoma hastalığında şu anda kullanılmaya başlandı. Bunların hepsi yapısı bilinen proteinleri baz alarak ona uygun ilacı bulabilir miyiz sorusunu sorarak geliştirilmiş moleküller. Ve bu da deminki gösterdiğim başarı hikayesi, Gleevec'in hikayesi. Burası kinazı, o ilacın bağlandığı. Bu da onun substratı. Bu imatinib gidip de kinaza bağlandığı zaman kinazın substratıyla bağlanmasını engellemiş oluyor şu bölgede. Böylece ne? Öbür molekül gidip de şu bölgeye bağlanamamış oluyor. Yani şuradaki yeşil olarak görülen şey Gleevec molekülü, imatinib molekülü. Bunun aslında kanser türünde %100 etkili olmasının bir sebebi, bu sadece bu tür kanser tek bir mutasyondan dolayı ortaya çıkıyor. Hani daha önce demiştim, aslında kanser birkaç tane farklı gendeki ya da proteindeki bozukluktan dolayı ortaya çıkıyor. Bu kanser, leukemia türü sadece bu BCR-ABL kinazındaki bir bozukluktan ortaya çıkıyor ve onu engellediğiniz zaman gerçekten de başarıya ulaşabiliyorsunuz. Daha sonra son yıllarda Gleevec'e karşı rezistans gösteren hastalar ortaya çıktı. Şimdi onun için ikinci jenerasyon moleküller üretilmeye başlanıyor. Peki gelecekte ne olacak diye sorarsak ya da nereye doğru gidiyoruz diye. Aslında bunu kopya olarak aldım. Çok farklı yönlere gidebiliriz. İlaç tasarı ya da insan sağlığını tedavisinde. Bunlardan bir tanesi var olan ilaçları tekrar farklı amaç için kullanmak. Aslında bu çok mantıklı bir şey, strateji olabilir. Çünkü zaten ilaç olarak tanımlanmış ve yan etkisinin az olduğu, toksik olmadığı bilinen moleküller eğer gerçekten başka işlere de yarıyorsa bizim için çok faydalı olacaktır. Gerçekten de düşünürseniz aslında tamoksifen doğum kontrol hapı olarak geliştirilmiş ama şu anda kanser tedavisinde kullanılıyor. Viagra yüksek tansiyon tedavisinde için geliştirilmiş ama şu anda erektil bozukluklar için kullanılıyor. Salvarsan aynı şekilde uyku bozukluğu için geliştirilmiş ama Frengin'in tedavisinde kullanılıyor. Yani bunun örnekleri aslında var. Bir molekül başka bir bizim bilmediğimiz ya da göremediğimiz başka bir şeyi de yapıyor olabilir. Ya da ilaçları kokteyl olarak almak. İki tane farklı proteini, iki tane farklı ilacı aynı anda almak daha etkili ve daha kesin bir çözüm veriyor olabilir. Ya da kanser kök hücrelerini kullanmak, onları doğru yöne, doğru bölgeye yönlendirip orada yeni oluşumlar oluşturmasına sağlamak, mikro RNA'ları ilaç olarak kullanıp gen seviyesinde kontrolü sağlamak ve tabii son yılların en büyük başarılarından CRISPR ve CRISPR yöntemiyle genleri gerçekten çıkartılıp, editlenip doğrusunun yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir ve daha doğrusu şu anda yapılmakta. Bir başka şey de, birazcık daha üzerine gitmek istediğim, kişiye özgü ilaç geliştirilebilir. Demin size RAS proteininde 12. amino asit G'den C'ye geçti, bozulduğu zaman bir tane molekül tasarlandığını göstermiştim. Eğer o aynı hastalığa sahip olan kişi, aynı pankreas hastalığına sahip olan kişinin 12. amino asidi G'den V'ye değiştiyse o ilaç işe yaramayacak aslında. O yüzden ilacın kişideki mutasyonlara göre verilmesi aslında çok mantıklı geliyor bize. Ve kişiye özgü ilaç demek de bizim kendi proteinlerimize, kendi DNA'mıza göre ilaçları bulmak. Şu anda piyasada olan aslında ilaçların bir kısmı maalesef işe yaramıyor. Mesela antidepresanların %38'i işe yaramıyor. Ya da astım ilaçlarının %40'ı hastalarda işe yaramıyor. Maalesef bu Alzheimer ya da kanserde çok daha yüksek. Yaklaşık %70 civarındaki ilaçlar kanser hastalığı %70 kanser hastasına fayda getiremiyor. Bunun bir ilk şeyi örneği warfarin ilacıydı. Bu pıhtı önleyici bir ilaç olarak geliştirilmiş ama çok ciddi yan etkileri olan bir ilaç aslında. Ve bu ilacı verdikleri hastalara baktıklarında bazı hastaların çok fazla tepki verdiğini ve tolere edemediğini görüyorlar bu ilacı. Bazı hastalarsa tolere edebiliyorlar. Bu hastalara baktıkları zaman, gen dizinlerine baktıkları ya da DNA dizinlerine baktıkları zaman iki tane gendeki farklılığın bu farklılığa yol açtığını görüyorlar. Yani şu ve şu gendeki mutasyonlar hastanın warfarini nasıl metabolize ettiğini belirliyor. Eğer bu mutasyon varsa hastalarda da düşük dozlara iyi tepki veriyorlar, tolere ediyorlar ve gerçekten ilaç olarak kullanabiliyorlar. Ama hastada şu iki tane mutasyon varsa, bu aliller varsa warfarini kesinlikle metabolize edemiyorlar ve warfarin konsantrasyonu vücut içinde yükselerek toksik etki gösteriyor. O yüzden warfarinin şimdi etiketinde ilk önce genetik test yaptırıp ona göre ilacı başlayıp başlamayacağınıza karar verin diye bir ibare koymuşlar. Aynı şekilde 6-mersaptorin denilen bir molekül var. Bu molekül de lökemiya ilacı olarak kullanılıyor ve yine aynı şekilde hastaların çoğu bunun yüksek dozuna iyi cevap veriyorlar, tolere edebiliyorlar. Ama az bir kısmı tolere edemiyor, çok fazla yan etkisi oluşuyor. Ve daha da az bir kısmında da ölümcül olabiliyor maalesef bu ilaç. Ve onun da bu farklılığın da TPMT denilen bir metil transferaz genindeki farklılıklardan dolayı ortaya çıktığını buluyorlar. Ve eğer geninizde bir mutasyon varsa bunu metabolize edemiyorsunuz bu molekülü ve bu molekül size toksik etkiye yol açıyor. Yani doz ayarlaması genetik testlere göre yapılması bunun içinde öneriliyor. Ve daha başka farklı ilaçlar da var aynı şekilde. Hangi gendeki hangi mutasyonda işe yaramadığını ya da yaradığını bildikleri. O yüzden aslında herhalde gelecekte küçük bir kan testinden genetik bilgimiz bulunup ona göre bizde işe yarayabileceği ilaçlar arasından bize ilaç verilmeye başlanacak. A hastasına ya da B hastasına aynı ilaç vermek yerine bizim genlerimizin ve bizim proteinlerimizin uygun olduğu ilaçlar seçilmeye başlanacak. Yani bu genetik testler aslında ön teşhis olarak kullanılabilirse önlem almaya da yol açabilir. Ona önlem almaya yönelik ilaçlar alınabilir. Ve böylece ne hastalık oluşmadan belki bilebiliriz. Ve genlerdeki mutasyonlara göre ilaç seçmemize yol açabilir, bize olanak verebilir. Yani doğru hastaya, doğru ilacı, doğru hastalık için doğru zamanda ve doğru dozda vermemize sebebiyet verebilirler. Ama yani bu kişiye özgü ilaç 15 yıl kadar önce çıktığında çok çok heyecanlandı herkes ve çok mükemmel olacağını düşündük yine bu tedavi yöntemlerinin. Ama her şey o kadar mükemmel gitmiyor. Çünkü aslında hücrenin içindeki olaylar çok karmaşık ve biz onların sadece çok az bir kısmını biliyoruz hala. Ama tabii ki gitgide daha çok şey öğreniyoruz. Ve bütün Burada gösterdiğim şeylerin çoğunu ben de yeni öğrendim aslında. Bu konuşmayı hazırlarken, farklı makaleleri okurken öğrendim. Bir kısmı bizim de yaptığımız çalışmalar ve çalışmalarımızın hepsi hesaplamalı sistem biyolojisi grubumuzda gerçekleştirildi. Profesör Atilla Gürsoy bilgisayar mühendisliği bölümünden onunla birlikte grubumuzu yönlendiriyoruz. Şu anda bütün şu anki öğrencilerimizin ve mezun öğrencilerimizin katkıları sayesinde aslında bu çalışmaları yaptım. Çok teşekkür ediyorum ilgileriniz için.
Hep kanserden bahsettiniz, Alzheimer'a geleceksiniz diye bekliyordum. Ama mesela bu beta amiloidlerin yanlış katlanmasını sizin işte o protein-protein etkileşimleriyle bir şekilde önlemek veya yani
onda katlanamadığı için
yüzey etkileşimleriyle evet, etkilemek mümkün
olabilir. Tabii öyle bir mutasyon oluyor ki proteinde. Normalde hücre içinde sitozolde soluble halde bulunurken o mutasyon onu birdenbire hidrofobik şekle değiştiriyor ve hidrofobik olunca da diğer hidrofobik moleküller bir araya geliyorlar ve böyle bir plak oluşturuyor. O yüzden proteinin katlanmasında bozukluk var. Daha sonra tabii o iki tane proteinli birbirine bağlanmasını engelleyen bir molekül benim bildiğim kadarıyla henüz Alzheimer için yok.
Yani yanlış katlanmasını önleyecek biçimde onunla etkileşen başka bir protein tasarlanamaz mı?
Teorik olarak yapılabilir. Ama tabii çok çok zor bir şey bu. Onu ya da yanlış katlansa bile onu başka bir şekilde hala hidrofilik hale getiren, yani başka bir öyle bir molekül olur ki hidrofobik kısmı buraya bağlanır, öbür tarafı hidrofilik olarak hala hücre içinde bir yerden bir yere gidebilir, birikmesini engelleyebilirsiniz. Teorik olarak yapılabilecek şeyler ama tabii yani kolay değil.
Proteinlerin sıcak noktalarını bilgisayar simülasyonlarıyla araştırabildiğinizi söylediniz. %70 isabet var burada. Hı hı. Şimdi bu tür ön simülasyonlar ilaç tasarımında ne kadar önemli? Yani bir strateji çizerken %70 isabetle o geri kalan %30'u deney tasarımına yönlendirmek işi ne ölçüde kolaylaştırıyor? Yoksa sonunda yine hani %30 kalsa bile hala çok zor mu?
Aslında bayağı bir şey yapıyor. Bir tane, ben burada %70 dediğim zaman bir tane proteinli küre olarak düşünürseniz eğer aslında %70 sadece tek bir proteinle olan etkileşimini gösteriyor. Aslında diğer bütün yüzeyini de düşünebilirsiniz. Bir molekül tasarlamaya başladığınız zaman buraya mı bağlayacaksınız, buraya mı bağlayacaksınız, şuraya mı bağlayacaksınız onu bile bilmiyor olabilirsiniz. Ama onun başka bir proteinle etkileşiyor olduğunu biliyorsanız ilk önce bir bölgeyi kısıtlamış olabilirsiniz. Kısıtladıktan sonra da sıcak noktaları biliyorsanız o size çok çok daha bir ileri adım sağlamış oluyor aslında. Ve aslında ilaç şirketleri bildiğim kadarıyla da kullanıyorlar böyle yöntemleri. Fragmanlar şeklinde bu sıcak noktalara bağlanabilecek ya da küçük molekülleri bu sıcak noktalara bağlatabilecek moleküller tasarlamaya çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.